Ayrım 18, Vulcan'ın Yaratılışı, Jack de Brule, sayfa 159. Henna, cevaplamanız gereken pek çok soru var, Dr. Mercer dedi. Ama öncelikle hepimiz hastanede Dr. Talbot'un hayatını kurtardığınız için size minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Odadaki adamın bir sahtekar olduğunu nasıl anladınız? Mercer şanslı bir tahmin dedi, itiraz etti. Doktor Talbot'un odasına girmek için ikimiz de aynı bahaneye başvurmuşuz. Nöbetçilerinizin içeriye iki değil, sadece bir üroloğun girmesine izin vereceklerini tahmin etmiştim. Ayrıca adamın ayakkabılarının viziteye çıkan bir doktor için oldukça rahatsız olduğunu da görmüştüm. Yerinde bir riskli ve en kötü ihtimalle kızgın bir vatandaşın saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktım. Haklı oldum, ortaya çıktı. Sırası gelmişken kimmiş o? Joseph Scadra, KGB için bağımsız olarak çalışan Çek doğumlu bir ajan. Doktor Talbot'un peşine düştüğünde kimin adına çalıştığına dair bir fikriniz var mı? Henna, emin değiliz diye itiraf etti. Unutmayın ki onu ya da onun ekibinden sorularımıza cevap verebilecek durumda olan birini bırakmadınız. Barnes yine söze karıştı. Siz soru sormak için değil, soruları cevaplamak için buradasınız Doktor Mercer. Başkan, sakin ol Paul diyerek onu uyardı. Doktor Mercer konuğumuz, tutsağımız değil. Mercer, siz soru sormaya başlamadan önce ben size bildiklerimi anlatsam dedi ve başkan başını sallayarak onay verdi. 23 Mayıs 1954 gecesi Grandin Phoenix adında maden cevheri şilebi Hawaii'nin yaklaşık 300 kilometre kuzeyinde 800 kilometre uzunluğunda bir denizaltı volkanları silsilesi olan Musicians'ın ortasında battı. O gece meydana gelen nükleer patlamanın sonucunda mı battı, yoksa zaten batıyor muydu, orasını bilmiyorum. Bomba patladığında deniz yüzeyinin 2000 metre altındaydı. Dinleyicileri ağızlarını açamayacak kadar hayrete düştükleri için Mercer konuşmasına devam etti. Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 6 ayrı istasyonda Richter ölçeğindeki gecikmeleri ve farklılıkları üçgenlere bölerek patlamanın merkez üssünü tam olarak saptadım. O gece sismografların şeritlerine kaydedilen şiddetli yükselme, yer altında gerçekleştirilen nükleer denemelerden sonra yapılan ölçümlerle aynı. Ona benzeyen hiçbir doğal olgu mevcut değil. O zamandan beri patlamanın merkez üssünün 80 kilometrelik etki alanında, aralarında çok yakın bir geçmişte batan UA'ya ait Ocean Seeker'ın da bulunduğu 7 büyük gemi batmış. Henna en sonunda kendine gelerek, ''Siz neden bahsediyorsunuz?'' dedi. ''Bitirmeme izin verirseniz anlarsınız.'' O kadar sayıda geminin göreceli olarak küçük bir bölgede batmış olması yeterince tuhaf. Ancak aralarında bunların rastgele meydana gelmiş kazalar olduğunu yalanlayan bir bağlantı var. Batan 7 gemiden yalnızca 3 kişi sağ olarak kurtulmuş. 1968'de bir tankerden, 1972'de bir konteynerden ve Ocean Seeker'dan. Hiç kimsenin sağ olarak kurtulamadığı 4 geminin ortak bir noktaları vardı. Son derece hassas dip tarama sonarları. 1954 yılından itibaren kaybolan troll tekneleri bu aygıtları balık sürülerinin yerini saptanmasında, 1977'de batan bir kablo döşeme gemisi de okyanus tabanında düzgün yollar bulmakta kullanıyorlardı. Şili'ye ait bir araştırma gemisi de 1982'de hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunda Pasifik'in tabanının haritasını çıkarıyormuş. Henna, Miami'deki şu hukuk bürosundan aldığınız gemi listesinden mi diye sordu. Evet, sağ olarak kurtulan olmadan batan bütün gemilerin aralarındaki bağlantıyı çözene kadar listeye bir süre boş boş baktım. O gemilerin hepsinin dip tarama teknolojisine sahip olduklarını anladığımda da görmüş olabilecekleri şeyin parçalarını bir araya getirdim. Ben o gemilerin yeni oluşmuş bir yanardağın su yüzeyine çıkmakta olduğunu rapor edememeleri için batırıldıklarını düşünüyorum. Başkan, bu yanardağın nükleer patlamayla bir ilgisi var mı diye sordu. Olduğundan eminim. O patlamanın yanardağın ortaya çıkışını başlatan sebep olduğuna inanıyorum. Musicians yanardağları da dahil olmak üzere Hawaii civarındaki bölge levhalar içinde kızgın bir noktayı kapsar. Basit bir ifadeyle kızgın nokta, yer kabuğunun derinlerinde yapısal levhanın kızgın nokta üzerinde kaymasıyla kabuğun içinde delikler açarak yanardağ zincirleri oluşturan belli bir yerle sınırlanmış yoğun ısı bölgesidir. Kızgın bir nokta üzerinde nükleer bir bombanın patlatılması, yer kabuğunun daha da zayıflamasına neden olur ve böylelikle de magmanın litosferden çıkışı için yeni, yapay bir yol açılmış olur. Neden birileri böyle bir şey yapmak istesinler? Hiçbir fikrim yok ama cinayet işlemeye değer olduğu kanıtlandı. Hem de daha yakın geçmişe dönelim diyerek onu yönlendirdi. Ocean Seeker balina ölümlerinin nedenlerini araştırmak üzere program dışı bir inceleme gezisine gönderildi. Balinalar aşağı yukarı bir ay önce sindirim sistemleri lav zerrecikleriyle dolu Hawaii'de karaya vurmuş olarak bulunmuşlar. Tish Talbot da o inceleme gezisine davet edilen konuklardan biriymiş. Limandan ayrılmasının üzerinden 24 saat geçtikten sonra gemi havaya uçmuş ve Tish denize düşmüş. Kurtarıldıktan sonra gözlem amacıyla George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilmiş. Hastaneye yatırıldığının ertesi günü onun ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bildiren bir telgraf aldım. Telgrafı kim göndermiş? Babası tarafından imzalanmıştı. Ancak sonradan babasının bir sene önce öldüğünü öğrendiğim için kimin gönderdiğini bilmiyorum. Ama birisinin benim bu olaya karışmamı istediği açık. Neden? Bu 1 milyon dolarlık soru Bay Başkan. Paul Barnes bu zaman kaybından başka bir şey değil diye umurdandı. Mercer'ın yanıtlardan daha fazla sorusu var. Haklısınız, pek çok sorun var. Ocean Seeker ortadan kaldırıldığında Tish Talbot neden kasten kurtarıldı? Seeker yalnızca Birleşik Devletler donanmasında bulunan son derece gelişmiş sonar sistemlerine sahipti. Yani Tish'in sağ olarak bulunması iyi planlanmış bir şablonu bozdu. September Laurel adlı yük gemisi tarafından resmi olarak kurtarılmadan önce Tish neden birkaç gün boyunca tutsaktı ve neden birileri onu öldürmeye teşebbüs etti? Bütün bunları size o mu anlattı? Hayır, kendim çözdüm. Gemide patlama olduğunda Tish patlama sebebiyle denize düşmüş ve bir anda yanında bir şişme bot belirmiş. Amiral Morrison, bot patlama yüzünden yerinden kurtulmuş olabilir diye açıklama getirdi. Mümkün değil. Botun şişmesi değil, patlaması gerekirdi. Ayrıca bana bota kadar yüzdüğünü fakat hemen hemen hiçbir şey duymadığını da itiraf etti. Patlama onu bu kadar fena sersemlettiyse nasıl olur da çalkantılı denizde batan bir geminin etrafında yüzmüş olabilir? Gemide geminin batırılacağı yönünde önceden uyarılmış ve görevi Tish'i kurtarmak olan birinin olduğundan eminim. Odadaki adamlar birbirlerine baktılar. Mercer onların kendisinin bilmediği bazı şeyleri bildiklerini sezdi. Dr. Talbot'ın neden Washington'a nakledildiği ve FBI'ın koruması altına alındığı sorumuza dönersek, Ocean Seeker faciasından birkaç gün evvel bir uyarı aldığımızı bilmelisiniz. Başkan ağır ağır konuştu. Onu Walter Reed'e getirmektense George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne yatırmanın daha az şüphe uyandıracağını düşündük. Gördüğünüz gibi o Amerika'nın kalbine yöneltilmiş bir terör eyleminin tek canlı tanığı. Takahiro Onishi'nin gönderdiği mektubu çıkarıp yüksek sesle okudu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanına, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Avrupa, uzun zamandır egemen olduğu sömürgelerinden vazgeçti ve onların bu zorlu bağımsızlık sürecinde tek başlarına mücadele vermelerini sağladı. Diğerleri uluslararası platformda ve eski efendilerine karşı verdikleri mücadeleyi sürdürürlerken bazıları bu geçişi sarsıntı almadan atlatmayı başardılar. Bu insanlık tarihinde kanla yazılmış acı verici bir bölümdür. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin de ekonomik gerçeklerle yüz yüze gelmesinin zamanı. Amerika'nın hala elinde bulundurduğu sömürgeler serbest bırakılmalı ve bizler Hawaii'de sizler tarafından böyle bir muameleye maruz kaldığımızı hissediyoruz. Taşıdığınız 4 trilyon dolarlık borç taşınması çok ağır bir yüktür. Sizin ve seleflerinizin geçici önlemler alma çabaları sisteminizin tam anlamıyla çökmesini biraz geciktirmekten başka bir amaca hizmet etmedi. Birleşik Devletler'in vergi dolarları yabancı bankaların kasalarına akar ve devletin her şeyi oburca yalayıp yutan müteahhitleri biraz daha şişerlerken Amerikan halkı daha derin bir uçuruma yuvarlanıyor. Anlamsız konuşmalar ve kurnazca sunumları sorgulamıyor. Bay Başkan, Hawaii için durumun bu yönde sürüp gitmesine izin verilemez. Hawaii halkı aslen beyaz Avrupalılardan oluşmamaktadır ve onlar tarafından yönetilmemelidir. Bizler farklı inançlara, farklı bir dizi değerlere sahip ayrı bir halkız ve bizlerin de sizin sıkıca sarıldığınız, can çekişen bir sistem tarafından çökertilmemiz haksızlıktır. Kültürel farklılıkların insanları geliştirmediğini şimdiye kadar anlamış olmalısınız. Bizler kabilece iyi tanımlanmış gruplar içinde en rahat olan grubuz ve bunu inkar etmek yanlış olur. Çok uluslu ülke kavramı beyaz adamın yükü kadar modası geçmiş bir kavramdır. Korkarım Amerika Birleşik Devletleri de yakında hizipler arası kavgalar nedeniyle yıkılan ülkeler listesine dahil olacak ve ben halkımın başına böyle bir şeyin gelmesini arzu etmiyorum. Hawaii'nin bağımsızlığa geçişi barışçıl yollardan gerçekleşmeli ve gerçekleştirilmelidir. Bizim Birleşik Devletler'den ayrılarak kendi bağımsız ülkemizi kurmamız için planlar yapılmaya başlandı bile. Bu faaliyete karşı koyma girişiminde bulunmayın. Ancak müdahale etmemeniz durumunda barış sözü verebilirim. Endişelerimi ve inancımın ciddiyetini ortaya koyma açısından elimde bu adaların 300 kilometrelik sınırlar içinde Amerikan hükümetine ait herhangi bir gemiyi imha edebilecek araçlar var. Eğer önümüzdeki birkaç haftalık geçiş döneminde bu gemilerden herhangi birinin bu sulara girdiğini görürsem batırmakta tereddüt etmem. Lütfen benim ya da bu adalarda yaşayan insanların kararlılıklarını sınamaya yeltenmeyin. Hepimiz amacımızın etrafında kenetlendik ve eninde sonunda hepimiz kârlı çıkacağız. İmzalayan Takahiro Ohnishi. Başkan sayfaları ön yüzleri aşağıya gelecek şekilde masasının üzerine koyup Mercer'a baktı. Başkanın biraz önce okudukları beynini kurcalarken Mercer ifadesiz bir yüzle oturmuştu. Bu acayip milyarderin fikirlerinden haberdardı. Aslında Ohnishi'nin ırksal bütünlüğün gereksinimini anlatan kitaplarından birini okumuştu. Ancak sanayicinin bütün bunları yapabilecek yeterliliğe sahip olabileceğine inanmamıştı. Hawaii'de yaşayan Japon çoğunlukla beyaz nüfus arasındaki ilişkiler gergindi ve başkanın az önce okudukları bir bağımsızlık ilanıyla eş değerdeydi. Aynı şeyleri ifade etmişti. Görüldüğü gibi bu mektubu aldığımızda Pearl Harbor'a varması veya oradan yola çıkması planlanmış herhangi bir gemi yoktu ve UI'de Ocean Seeker'ı kuzeye göndermişti. Dick beni bu mektuptan ancak geminin batmasından sonra haberdar etti. Ondan önce mektubun düzmece olduğunu düşünüyormuş. O andan itibaren Ohnishi'nin bu mektupta belirttiği 300 kilometrelik sınırlar dahilinde tüm faaliyetleri askıya aldırdım. Bu gruptakilerin dışında bu durumu bilen tek kişi sizsiniz Dr. Mercer. Bunun Ohnishi'nin yeni bir komplosu olduğuna inanıyorduk. Ama sizin bize aktardığınız bilgiler olayın 40 yıl önceye dayandığını gösteriyor. Mercer, ben henüz anlatacaklarımı bitirmedim ki Bay Başkan. Bu iş şüphesiz Hitlervari bir tavra sahip çılgın bir milyarderden çok daha öteye uzanıyor diye açıklamada bulundu. Odadakiler dikkatle ona döndüler. Ocean Seeker Ohnishi tarafından değil, John Dory adında bir Sovyet denizaltısı tarafından batırıldı. Kahire, Mısır. Akşam olmasına karşın güneş kalabalık şehrin üstünde hala cayır cayır yanan bir işkence aracıydı. Uzun beyaz galabiyaları içindeki Araplar 37 derecenin üzerindeki ısıya bağışıklık kazanmışa benzeseler de kentte bulunan Batılılar fena etkileniyorlardı. Evat Lurbut sırtına kalaylı kocaman bir semaver bağlamış olan sokak satıcısından bir bardak ılınmış hırma suyu aldı. Meyve suyunun tadı felaketti ama vücudunun sıvıya ihtiyacı vardı. Lurbut Kahire'nin merkezinde yer alan modern Tahrir Meydanı'na 5 kilometre ve 1000 yıl mesafedeki geniş bir alana yayılmış muazzam kapalı çarşı Han el-Halili'nin ana yolu Şari al-Muiz Ledin Allah'taydı. İnsanların tavşan yuvaları misali birbirleriyle kesişen dar sokakları tıklım tıklım doldurduğu han, yerel halk için gerçek bir alışveriş merkeziydi. Telaşlı, yüzleri kızarmış turistler, piramitler, Memphis'teki nekropolis ve kalabalık Kahire Müzesi'nden sonra burada mecburen mola veriyorlardı. Sultan Barkuk'un atlarının eğiticisi Garkas el-Halili tarafından deve kervanları için bir merkez olarak kurulan han, yıllar içinde müthiş bir gelişme göstermişti. Osmanlıların Mısır'ı işgal ettikleri 1517 yılında çok büyümüş olan bu çarşıda İngiltere gibi uzak bir ülkeden gelen malların bile ticareti yapılmaktaydı. Osmanlıların düzen duygusu çarşı içinde günümüzde de hala açıkça görülen lonca sistemini pekiştirmişti. Parfüm satıcıları hanın ana kavşaklarından birinin hemen güneyinde toplanmışlardı. Altın ve gümüş belli bölgelerde satılırken halı tüccarları başka bir bölgede bulunuyorlardı. Baharat satıcıları ile yiyecek satanların kuvvetli aromaları hanın dört bir yanında birbirleriyle rekabet ederken turistlere hitap eden antika dükkanları hanın çevresinde yer alıyordu. Handa araba yoktu ancak yaya trafiğinin şamatası motor seslerinin gürültüsünü bastırıyordu. İşportacıların çığırtkanlıkları ve Arapların pazarlık etme gelenekleri muazzam bir kakafoniye neden oluyordu. Çarşının hemen dışındaki iki caminin hoparlörleri dindar bir düzenle Allahu Ekber sesleriyle çınlıyordu. Lurburt Müslümanların birazdan dükkanlarını kapatıp akşam namazını kılmak üzere camilere gideceklerini biliyordu. O tek tanrı kavramına, özellikle de insanların günde beş kere namaz kılmalarını isteyen Allah kavramına dudak bükse de onların sadakatlerine saygı duyuyordu. Bir Afgan savaşı gazisi olarak isyancıların dinlerinden ne kadar güç aldıklarını çok iyi biliyordu. Mücahitler direnişlerine kutsal savaş adını vermişlerdi ve kabileleri en büyük orduya karşı bile direnecek kuvvete sahip inanılmaz birleşik bir güç haline dönüştürmüşlerdi. Lurgut savaştaki ilk görev süresinde KGB adına bir istihbarat ajanı olarak çalışırken haftalarını bazen de aylarını Kabil'in göreceli güvenliğinden uzakta son derece gizli sızma faaliyetlerinde bulunarak geçirmişti. Esmer teni ve yabancı dilleri olan istidadı sayesinde kendisini bir asi çetesine sevdirebiliyor, bir yandan onlardan biriymiş gibi davranırken bir yandan da güçlü ve zayıf oldukları noktalarla ilgili bilgi topluyor, diğer direniş savaşçısı grupların gelecekle ilgili planlarını değerlendirebiliyordu. Görevi sona erdiğinde de korkulan savaş helikopterlerini çağırıyordu. Helikopter gümbürtüyle onun güvenilir bir üyesi olduğu kampa saldırarak gözle görülen bütün erkekleri, kadın ve çocukları öldürüyordu. Lurbut bu katliamlar sırasında içi rahat devriye geziyordu. Bu görevde geçen iki yıl boyunca Lurbut'un Afgan yurttaşları onun bu yıkımın sebebi olduğundan bir kez olsun şüphelenmemişlerdi. Onun hayranlık duyulacak cesareti KGB hiyerarşisinin özellikle de Ivan Kerikov'un dikkatini çekmişti. Bir helikopter saldırısının ardından Lurbut bir asi köyünden çıkamayıp da Hint'de helikopterlerinin ölümcül ateşinden kendisini kurtarmayı başarınca Kerikov onu saha ajanlığı saflarından alıp Kabil'deki özel karargahındaki görevine getirmişti. Lurbut'un oradaki başlıca görevi yakalanan isyancıların Sovyetlerin kurdukları rutubetli hapishanelerde çözülmelerini sağlamaktı. Mücahitleri birbirine bağlayan gücün aynı zamanda sorgulama odalarında çok önemli bir silah olduğunu öğrenmişti. Müslüman inancı dindarların domuzla temas etmelerini yasaklamıştı. Böyle bir temas tehdidi dahi Lurbut'un karşılaşmış olduğu en zorlu asileri konuşturmaya yetmişti. En sıkı savaşçının bile bir domuzun çürümüş leşinin içine konulmakla tehdit edildiğinde paniğe kapılması onu hayrete düşürüyordu. Lurbut tembel tembel bir yığın insan zaten domuz gibi yaşarken ne tür bir tanrı insanları domuzlarla korkutur diye düşündü. Müezzinin sokaklardaki uzun minarelere asılı hoparlörlerden duyulan sesi müminleri namaza çağırdı. Sokaklar boşalmaya başlayınca Lurbut dar yolda iyice çömelerek istiflenmiş olan baharat çuvallarının gölgelerine sığındı. Safranın kokusu mide bulandırıcıydı. Ayaklarına bakınca bir öbek köpek kakasına basmakta olduğuna gördü. Tiksintiyle omurdanarak pisliği çuvalda temizledi. Başını kaldırıp bakınca hanın ana yolunun karşısındaki dükkanından çıkan adamın avı olduğunu fark etti. Dükkanın üzerindeki tabela Süleyman El Aziz Süleyman'ın bir kuyumcu olduğunu belirtiyor, dükkanın büyüklüğü onun zenginliğini gösteriyordu. Evat Lurbut onu başka bir yönüyle tanıyordu. Süleyman Orta Doğu'nun en zengin silah tüccarlarından biriydi. Diğer ölüm tacirlerinde görülen kötü şöhret ve gösterişe sahip olmayan Süleyman, Birleşik Devletler ya da Batı Avrupa tarafından rahatsız edilmeden ticaretini gerçekleştirebiliyordu. Silahları Beyrut, İtalya, İrlanda, Almanya ve Amerika'nın uyuşturucuya boyunmuş şehirleriyle onların dışında sayısız yerde kullanılmasına rağmen bir kez bile yetkililerce sorgulanmamıştı. Obez Arap paytak adımlarla Seyyid El Hüseyin Camii'nin bulunduğu sokakta yürür ve dağ gibi et fazlalıkları attığı her adımda birbirlerine karışırken adamın tüm vücudu sallanıyordu. Yuvarlak yüzünde neredeyse çocuksu denilebilecek bir dürüstlük vardı. KGB'deki dosyasına göre Süleyman dışarıya yansıttığı aptalsı görüntüden çok uzaktı. İsrail'le yapılan savaşların ikisinde kendisini göstererek sivrilmiş ve sonraki yıllarda da dünyanın hemen hemen dört bir yanındaki terör örgütleriyle ilişki kurmuştu. KGB Süleyman'ın şahsi servetinin 200 milyon dolar mertebelerinde olduğunu düşünüyordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 168.